Merhaba. Bugün Balıkesir, Sındırgı merkezli ama çevre illeri de epey etkileyen 6,1 büyüklüğündeki deprem üzerine yazılmış, açıkçası oldukça çarpıcı bir metni masaya yatırıyoruz.
Evet.
Arzu Güven imzalı "Depremde Ölmeye Aday Kesinler Açıklandı" başlığıyla yayınlanmış bu yazı. Bu olayın sadece bir doğal afet olmadığını, yani daha derin, belki de sistemsel sorunlara işaret ettiğini iddia ediyor yazar.
Aynen öyle.
Üzülerek söylüyorum, 81 yaşındaki bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu olay metninde ana odak noktası olmuş. Gelin bu metindeki iddialara biraz daha yakından bakalım.
Tabii. Metin, Türkiye'deki durumu yazarın ifadesiyle işte mühendislik ve ahlaklı yöneticiliğe sahip olduğunu söylediği Rusya, Japonya gibi ülkelerle kıyaslayarak başlıyor. Orada 8,8, 8,0 gibi depremlerde can kaybı, bina çökmesi olmuyor diyor.
Evet, bu karşılaştırmayı yapıyor.
Bizde 6,1 ile yüküm yaşanması sorunun sadece depremin gücüyle ilgili olmadığını düşündürüyor yazara göre.
Peki neye bağlıyor yazar bunu?
Yapı denetiminde rüşvet iddiaları, toplanma alanlarının ranta kurban gitmesi, bazı müteahhitlerin etik dışı davrandığı iddiaları gibi konulara bağlıyor. Yani sistemsel bir eleştiri getiriyor.
Anladım. Metin belki de en çok tartışma yaratacak iddialarından biri, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı için yazarın belirttiği 23 yıllık dönemde bir kast sistemi oluşturulduğu iddiası.
Evet, bu terimi kullanıyor.
Bu terimle yazar toplumda güç ve güvenlik açısından katı bir hiyerarşi oluştuğunu mu savunuyor? Yani bu sistemin yapısını nasıl tarif ediyor metinde?
Şöyle tarif ediyor, bu hiyerarşinin en tepesinde halkı şükür diyerek teskin ettiği iddia edilen Diyanet var diyor. Altında yazarın AKP burjuvazisi dediği bir kesim, tarikatlar ve iktidara yakın olduğu öne sürülen müteahhitler, en altta ise farkında olmadan bu sistemi beslediği iddia edilen yoksul halk kitleleri var.
İlginç bir tanımlama.
Evet ve bu yapı içinde Profesör Doktor Ahmet Ercanlar'dan da bir alıntı yaparak depremde ölmeye en yakın kesimin asgari ücretliler ve emekliler olduğunu vurguluyor.
Yani yazar bu kas sistemi dediği yapıyla depremdeki can kayıpları arasında doğrudan bir bağ kuruyor ve en savunmasızların sosyoekonomik durumu düşük olanlar olduğunu belirtiyor. Bu bayağı ağır bir iddia aslında.
Evet, oldukça ağır ve Metin bu noktada çok net bir tavır alıyor aslında. Güvende olmanın tek yolu, diyor, ilk seçimde bu tarif ettiği sistemden kurtulmak.
Çözüm olarak bunu sunuyor yani.
Aynen. Hatta kas sisteminde yaşamak zengin işi gibi çok keskin bir ifade kullanıyor. Eleştiriler bununla da bitmiyor tabii. Deprem sonrası GSM operatörlerinin çalışmamasına da değiniyor.
Evet, o da çok konuşuldu.
Yüksek faturalara rağmen iletişim altyapısının çökmesini sorguluyor ve iddiası var. Ukrayna'nın savaşta bile daha ucuza internet sağladığı iddiası.
Bu yapısal eleştirilerin ve somut sorunların ötesinde yazar sanki daha genel bir zihniyet eleştirisi de yapıyor gibi geldi bana. Dinci bilinç diye bir kavram kullanıyor.
Evet, doğru.
Metin bunu nasıl açıklıyor, neyle ilişkilendiriyor?
Yazar, dinci bilinç olarak tanımladığı bu anlayışı, haksızlık, yoksulluk, çevre sorunları ve bilimsel gerçekler gibi konulara karşı bir tür duyarsızlık olarak eleştiriyor.
Anladım.
Bu zihniyetin ranta dayalı bir düzeni beslediğini ve bunun sonucunda da daha fazla can kaybı yaşanacağını iddia ediyor. Metnin sonlarına doğru "ölmek fıtratımız çünkü biz fukara, kimsesiz bir halkız" gibi bir ifade var.
Evet, o ifade çok çarpıcı.
Buradaki fıtrat kelimesini de bir tür kadercilik eleştirisi olarak kullandığı anlaşılıyor yazarın. Yani bu bizim kaderimiz değil demeye getiriyor.
O zaman özetlersek, bu metin deprem gerçeğini ele alırken fay hatlarından çok, tabiri caizse toplumsal fay hatlarına odaklanıyor. Yönetim, etik, liyakat eksikliği iddiaları, sistemik sorunlar, sosyoekonomik eşitsizlikler.
Kesinlikle. Yani yapı denetiminden iletişim altyapısına, siyasi yapıdan toplumsal değer yargılarına kadar geniş bir yelpazede eleştiri sunuyor.
Ve depremin etkilerinin neden herkes için eşit olmadığını sorguluyor.
Aynen öyle. Sorumluluğu belirli bir sisteme ve anlayışa yüklüyor kendi bakış açısıyla. En savunmasızların kimler olduğunu da çok net bir şekilde ortaya koyuyor Metin.
Bu metin üzerine düşünürken aklıma takılan son bir nokta var. Belki dinleyicilerimiz de düşünür. Yazarın iddiaları üzerinden gidersek, Deprem kuşağında hayatta kalmak acaba şanstan çok kişinin içinde bulunduğu sosyoekonomik konuma ve kurulu düzenin işleyişine mi bağlı hale geliyor?
Evet.
Yani güvenlik, metnin öne sürdüğü gibi gerçekten de bir zengin işi olabilir mi? Bu soru üzerinde biraz düşünmeye değer sanırım.